Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 29. Ayrım. Canlarım, sizler nasılsınız? Annem artık Ankara'ya dönmüştür diye mektubu Ankara'ya postalayacağım. Anneannemin yalnızlığa dayanamayıp bu kışı Ankara'da geçireceğine eminim. Uzun zamandır ayrı düştüğün için unutmuşsundur. Şimdi bak bakalım anne, tuvaletin kapısında çişini ettikten sonra elini yıkadın mı diye bekleyen Leman Hanım'la bir kış geçirmek nasıl oluyor? Size kısaca son bilgileri verdiğim mektubumu burada kesiyorum. Çünkü bir benzerini de kayınpederle kayınvalideye yazacağım daha. Hafta sonuna kadar ev tutabildikse adresimizi bildiren bir mektup yazar, sizden acele yanıt beklerim. Orada neler oluyor? Ölüm cezaları bağışlanacak diyordunuz telefonda son konuştuğumuzda. Bağışlandı mı? Çok merak ediyorum. Adresimi alır almaz bana bu konuda bilgi veren bir mektup yazın emi. Her ikinizi de hasretle, sevgiyle kucaklıyor, ellerinizden, güzel yüzlerinizden şapur şupur öpüyorum. Maço. P.S. Anneciğim, anneanneme benden mektup aldığını söyleme, kartpostal aldım de lütfen. Ona kart attım, sana mektup yazdım diye gücenmesin. Biliyorsun çok alıngandır, ilk fırsatta hepinize uzun uzun yazacağım. 20 Eylül 1961, Londra. Sevgili babacığım. Bu mektubu Orta Doğu'ya gönderdim çünkü şimdi yazacaklarım yalnız senin gözlerin için. Anneme ayrıca bol havadisli bir mektup döşeneceğim, moralim biraz düzelince. Evet babacığım, birkaç gündür bende moral sıfır. Öncelikle idamların beni perişan ettiğini belirteyim. Sizin ayrıntılı mektubunuz elime geçmeden önce elbette orada olup bitenleri televizyondan öğrendik. Kötü haberler yüreğime bıçak gibi saplandı. Bu neticeyi hiç beklemiyordum. Ben zaten bugünlerde mide bulantıları çekiyorum. Kendimi tuvalete zor attım. Üğürdüm, durdum. Geceyi uykusuz geçirdim. Birkaç gün sonra tesirinden kurtulurum sanıyordum ama inan baba, her gece kabus görmeye devam ediyorum. Ne insafsız bir karar bu. Orta çağda mı yaşıyoruz? Ne bu kuzum baba? Bu asırda insanlar idam edilebilir mi? Yüreğimdeki acı bir yana, bir de burada insanların yüzüne bakabilme sorunumuz var. Dün sabah Midland Bank'a para çekmeye gittim. Genç bir banka memuru Türk olduğumu anlayınca suratıma pislik görmüş gibi baktı ve ağzının içinde bir şeyler geveledi. Anlamadım, bir daha söyler misiniz dedim. Bu kez küstah bir eda ile başbakanınızı öldürdünüz ne hissediyorsunuz demez mi? Kan beynime çıktı. Başbakanı ben öldürmedim. Ben şu anda bankanızda bir müşteriyim. Siz de bana hizmet etmekle yükümlüsünüz. Fikir beyan etmekle değil dedim. Buna itirazınız varsa şefinizi çağırın, ona danışayım. Terbiyesiz herif suratıma bile bakmadan alelacele işimi yaptı, kendimi dışarı attım. Sokakta gözlerimden yaşlar boşandı. Baba ne yaptık biz? Nasıl yapabildik böyle bir vahşeti? Şimdi ben her karşıma dikilip bana bunun hesabını soran İngiliz'e ne diyeceğim? Nasıl savunacağım ülkemi? Keşke buralara hiç gelmeseydik. Keşke bu utancı kendi ülkemde, kendi vatandaşlarımın arasında yaşasaydım. Babam, çok mutsuzum. İdam kararlarını ben vermişim gibi vicdan azabı çekiyorum. Yürümez olaydım 27 Mayıs öncesi o yollarda. Bağırmaz olaydım boğazımı yırta yırta. Biz sadece demokrasiyi yerleştirmek adına Menderes'in dikta rejiminden kurtulmak istemiştik. Böyle mi yerleşir demokrasi? Politikacıları alaşağı ettikten sonra onlara politikadan uzak kalma cezası vermek varken öldürmek niye? Kimin aklı bu idam? Ne olur baba, bana uzun uzun yaz. Kendi fikirlerini de açıkla, değil mi? Babacığım, keşke bugünlerdeki rahatsızlığım bu idamlarla sınırlı olsaydı. Özel hayatımda da büyük bir hüsran yaşadığımı bil. Ama bilhassa şimdi sana anlatacaklarımı sakın hiç kimseye, anneme bile söyleme. Bunlar aramızda kalsın. Aslında sana da yazmak istemezdim ama İçimi birine dökmezsem aklımı kaçıracağım. Üzüntümü, hayal kırıklığımı biriyle paylaşmam lazım. Mehmet de tıpkı benim gibi üniversiteye giremedi. Çünkü onun da elinde üniversiteye girebilmek için geçerli belgesi yokmuş. Bunca yıl İngiltere'de o okulda, bu okulda cirit atıp bir O ya da A-level sınav sonucu çıkaramamış. Bunu benden saklamış olması bir yana, hiç önemsememesi, yani bir ortaokul belgesine dahi sahip olmamasından gocunmaması, bende derin bir hayal kırıklığı yarattı. Üzüntümün nedenini de bir türlü anlatamadım kocama. Beni ciddiye bile almadı. Onun üniversiteye mi ihtiyacı varmış arkasında koskoca fabrika dururken? Bilgi, kültür ve insanlık belgeyle mi ölçülürmüş? Ben de girememişim üniversiteye. Bu beni cahil mi yapıyormuş? Bir diploma diyelim ki bir kağıt parçasıdır ama bir birikimin de göstergesi değil midir? Yarın öbür gün fabrikayı elinden alırlarsa ya da fabrika yanarsa mesela ne yaparız dediğimde bana sen boşuna Davis School'da vakit kaybetme. Bu hayal gücü sende varken hemen roman yazmaya başla dedi. Fabrika yanarsa romanlarımın geliriyle geçinir gidermişiz. Ona meselenin bir kağıt parçası değil, bir duruş, görüş farkı olduğunu anlatamadım. Diplomayı bir kağıt parçası telakki eden biriyle evlenmişim. Ben ne yaptım baba? Günlerdir bunun kavgasını yapıyoruz. Ona benimle aynı okula yazılmasını söyledim. Benim gibi senin de bir birikimin var. Birkaç ay birlikte çalışır, sınava gireriz dedim. Kabul etmedi. Allah'tan burada özel teknik kolejler varmış. Şimdi onlara bakacağız. İşte böyle babacığım. Senin Häschen Klein bugünlerde çok dertli. Tıpkı kitaptaki gibi keşke baba evinden hiç ayrılmasaydım. Dünyayı görmek için yollara düşmeseydim diyor. Sen bana hep derdin ya, insanları oldukları gibi kabul etmelisin, değişen durumlara ayak uydurmayı bilmelisin diye. Öğütlerinden hiç olmazsa ikisini tutacağım bir durum çıktı karşıma. Boşuna dil dökmemişsin yani kızına. Neyse, içini daha fazla karartmayayım. Konuyu değiştireyim. Bana son mektubunda geçen hafta yapılan seçimde CHP'nin ve DP'nin, ay pardon, o partinin adı şimdi Adalet Partisi oldu değil mi? AP'nin oylarının birbirine yakın olduğunu yazmıştın. İdamlar olmasaydı kesin CHP kazanırdı bence. İdamlar onların suçu değil ama görürsün baba. Bu kara leke onların sırtına yıkılacaktır zaman içinde. Şimdi ne olacak? Koalisyon mu yapacaklar? Tek partiyle idare edilebilen memleketi kedi köpek gibi hırlaşan iki parti bir arada nasıl idare edecek bakalım. Al sana canımızın sıkılması için bir neden daha. Baba, sesini duyar gibiyim. Eminim Allah sağlık verdiği sürece her sıkıntının üstesinden gelinir diyorsun şu anda bana. Dilerim öyle olur. Sana anlattığımın aramızda kalacağına inanıyorum. Beni mektupsuz, havadissiz bırakmayın. Annemi seni kucaklıyor, binlerce kere sevgiyle öpüyorum canım babacığım. Maço. 27 Eylül 1961, Londra. Canım annem, mektubun dün geldi. Okurken sizleri ne çok özlediğimi bir kere daha fark ettim. Beni merak etme canım, biz iyiyiz. Yavaş yavaş hayatımızı düzene koyuyoruz. Öncelikle ilk iyi haberi vereyim. Evimizi tuttuk. Marble Arch'ta, Seymour Street'te, Sefertası gibi bir evin hem birinci hem de çatı katı. 7 sene Marble Hell'den sonra şimdi de Marble Arch. Mermerden kurtuluş yok anlayacağın. Mezarımı da mermerden oyun diyeceğim ama anneannem kör bıçakla dilimi keser. Ev 2 katlı dedimse konak zannetme. Ana kapıdan giriyorsun, o katta ev sahibimiz olan doktorun muayenehanesi var. Soldaki merdivenlerden bodrum katındaki daireye iniliyor. Bizim eve ise sağdaki kapıdan girip daracık merdivenle çıkıyorsun bir kat, geliyorsun Narmanlı'nın banyosu büyüklüğünde bir oturma odasına. Aynı kata bir küçük mutfak sıkıştırılmış. İçinde bir masa ve iki iskemle var yemek odası niyetine. Birinci kat bundan ibaret. Sonra yine daracık bir merdivenle yukarı çıkarken merdivenin köşeyi dönerkenki azıcık genişleyen yerine bir küçük tuvalet sıkıştırmışlar. Ama nasıl tuvalet? Bir ufak hücre, içinde bir hela taşı. Kesinlikle 65 kilonun altındaki canlar için yapılmış bir tuvalet bu. İngilizler taharet nedir bilmediklerinden bu tuvalette musluk yok. Sadece tuvalet kağıdını asmak için bir çıkıntı var duvardaki. O da tuvalete oturunca sağ bacağına batıyor. Yukarıya çıkmaya devam. Geliyoruz yatak odasına. Küçücük bir başka odaya çift kişilik bir yatak koyulmuş. Karşı duvar ise baştan başa dolap. Yatağın bir yanında komodin var. Diğer yanında bir musluk. Evet, yatak odamızda bir musluk var. Popo da, ayak da bu muslukta yıkanacak. Diş de bu muslukta fırçalanacak zahir. Çünkü evde mutfaktakinin dışındaki yegane musluk bu. Ama itiraf edeyim, yatak odasının mor salkımlı perdeleri ve yatak örtüsü pek hoş. Yatak odasının hemen yanında bir başka kapı daha var ki açınca hayatımın sürpriziyle karşılaştım. Uzunlamasına konmuş bir banyo küveti. Başka hiçbir şey yok banyoda. Dedim ya, lavabo dahi yok. Zaten olması da imkansız. Çünkü duvarla küvetin arasına ancak sıska bir insan sığabilir. Bu yüzden bize gıda malzemeleri yollamaya kalkışmayın. Kilo alırsak banyo bize dar gelir. Darlığını sineye çektik de bu banyonun duşu da yok. Musluğunun bir yanından ateş gibi sıcak, diğer yanından buz gibi soğuk su akıyor. Sular birleşip ılınamıyor. İlk işimiz gidip bir plastik duş aleti almak oldu. İnsan yaşadıkça, gezdikçe öğreniyor. İngilizler banyoyu suyla doldurup içine otururlar, sabunlanır çıkarlarmış. Yani saç, baş, kıç hepsi aynı suda yıkanıyor. Bunun adı temizlenmek. Tamam, şartları şurtları olmayan bir millet ama bunlar umumi tuvaletlerde dahi musluğa su doldurup ellerini yüzlerini o durgun suda yıkıyorlar. Daha önce gelen biri o musluğa tükürmüş ya da sümkürmüş hiç umurlarında değil. Ve düşünsene anne, temizlikten bunca uzak milletin bu kadar ilkel bir banyo sistemini ev sahibi biz Türk olduğumuz için uzun uzadıya izah etmeye kalktı ve sifonu anlattı bize. Sifonu dayanamadım. Kusura bakmayın ama sizler Avrupa'da oturak kullanırken bizim Osmanlı İmparatorluğu'nda Alaturka hilal sistemi vardı. Bu işleri bize anlatmayın dedim. Adam duraladı, yüzüme baktı şaşkın şaşkın. Siz bilmeyebilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu en uzun yaşamış üç modern imparatorluktan biridir. Diğeri de sizinki dedim. Mehmet irkildi. Ukala olduğumu yeni keşfediyor. Benim de ona dair bazı keşiflerim yok değil. Evlenmeden önce gezip tozmaya izin verilmeyince böyle oluyor işte anneciğim. Paketten sürprizler çıkabiliyor. Ev için anlattıklarımın hepsi doğru. Şimdi sen diyorsun ki, öyleyse bu evi niye tuttunuz? Bakma sen yazdıklarıma. Aslında çok şirin bir ev bu. En büyük özelliği ve lüksü de ısınmak için kaloriferlerine para atmayacak olmanız. Mehmet para atılarak çalışan kaloriferlerden çok çekmiş buralarda yaşarken. O da neyin nesi değil mi? Bu şehirde hala bazı kaloriferlerin yanında kumbara gibi bir şey var. Atıyorsun birkaç kuruş, bir müddet çalışıyor, bozuk para bitti miydi, ısınmak da bitiyor. Bu yüzden evin küçüklüğüne hiç itiraz etmedim. Bizim ev merkezi sistem ısınıyor çünkü. Burası medeniyetin beşiği sayılan Londra efendim. Medeniyetin kaloriferde, duşta değil, başta olduğunu da böylece öğreniyoruz yavaş yavaş. Anneciğim, evimizin tüm eşyalarını bize yakın Selfridge adlı bir mağazadan ısmarladık. 2 hafta içinde getirecekler. Nazlı teyzenin önerdiği Harrods da tıpkı böyle bir mağaza ama o hem çok pahalı hem de bu kadar yakın değil evimize. Şimdi bu mağazayı anlatacağım sana. İstanbul'daki Lyon mağazasının 10 mislini düşün. Üstelik 5 katlı. Zemin katında gıda satılıyor. Birinci katında her türlü makyaj malzemesi. Anne öyle bildiğin gibi değil, bin bir çeşit makyaj malzemesi. Çorap, şemsiye ve hediyelik eşya satılıyor. İkinci katı kadın, erkek ve çocuk giyimine ayrılmış. Üçüncü katında her türlü ev eşyası var. Battaniye, çarşaftan tut, tencere, kap, kacak, bardak, çanak hepsi bu katta. En üst katta mobilyalar var. Biz evimize bir kanepe, bir koltuk ve bir sehpa aldık. Alışverişimizi yaparken bize yardım eden satıcı Türk çıkmaz mı? Adı Atilla'ymış. Gerçekten de Moğol tipi var adamda. Ama bize o kadar yardımcı oldu ki taşınınca onu bir içkiye davet edeceğiz karısıyla. Barbara adında bir İngiliz kızla evliymiş. Karısı da bir şirkette sekreterlik yapıyormuş. Burada orta sınıf kadınlarının tümü çalışıyor. Üst sınıftakiler de hayır işlerinde çalışırlarmış. Sözün meclisten dışarı, zamanını bezik oynayarak geçiren kadın cinsine burada pek rastlanmıyor. Sen şimdi bana kızdın, özlemişsindir bana kızmayı diye yazdım zaten. Babam sana anlatmıştır, bir önemli işi daha tamamladık anneciğim. Ben Davis School diye bir okula kayıt yaptırdım. Haftaya başlıyorum. Mehmet de köprünün öte yanında bir business school buldu. Oraya girebilmesi için fabrikasından yollanacak mektubu bekliyor. Büyük şirketlerin yüksek seviyedeki elemanları bilgilerini yenilemek için kurslara gidiyorlarmış. O kontenjandan girecek okula çünkü öğrenci kayıtları kapanmış. Biz ev bakalım filan derken gecikmişiz. Onunki yüksek okul olduğundan henüz açılmadı. Ekim'de başlayacak inşallah. Bense haftaya başlıyorum. Babam bu haberlere sevinecektir. Ona hemen bildir. Anneciğim, şimdi sana biraz da Marks & Spencer'dan söz edeceğim. Çünkü bu mağazadan anneanneme, sana ve teyzelerime birer yün bluz aldım. İstanbul'a gelen biriyle yolluyorum. Narmanlı'da kapıcıya bırakacak paketi anneannem takip etsin. Anne şu anda Mehmet telefon etti. Geldiğimizden beri Hitchcock'un Psycho adlı filminin peşindeydik. Kenar mahallelerden birinde oynuyormuş. Beni almaya geliyor. İki matinesine yetişeceğiz. Bu yüzden mektubu mecburen bitiriyorum. Sana Marks & Spencer'ı bir başka mektupta anlatırım artık. Babama söyle, hafta sonu ona söz verdiğim gibi British Museum'a gideceğim. Sonra size uzun uzun yazarım gördüklerimi. İkinizi de hasretle, sevgiyle öpüyorum. Ayşe. 21 Ekim 1961, Londra. Sevgili babacığım, biraz önce gazetede Türkiye'de İnönü'nün başbakanlığında bir koalisyon hükümeti kurulduğunu okudum. Hemen kaleme sarıldım sana yazmak için. Demek hükümetin başına benim ihtiyar getirildi. Ne varsa eski topraklarda var zaten. Sen ve Sabiha teyze çok sevinmişsinizdir İnönü'nün yeniden başbakan olmasına. Allah hayırlı uğurlu etsin ama birbirine tahammülü olmayan iki partinin insanları bir araya gelip nasıl hükümet edecekler aklım almıyor. İnşallah yeni bir darbeye giderek başka idamlara neden olmaz bu koalisyon. İnsanın sonrası da geliyor. Madem birlikte çalışabilecektiniz, ne halt etmeye birbirinizi yiyip durdunuz diye. Kabinede tanıdıklar var mı? Mesela Vedat amca, Vedat Dicleli. Bakan oldu mu? Bana teferruatlı bilgi verir misin lütfen? Bu arada biz evimize taşındık. Okullarımıza başladık. Ben senin bana hediye ettiğin Ekrem Muhittin Yeğen yemek kitabından ilk pilavımı lapa oldu ama. İlk fasulyemi dibi tuttu ama. Pişirdim. En zoru omlet yapmakmış. Hep tavaya yapışıp parçalanıyor. Omleti henüz beceremiyorum ama bulaşık yıkamasını, yer silmesini öğrendim. Bir de hizmetçi tuttuk, haftada 2 saat gelecek ütü yapmaya. Çünkü ütü bir türlü başaramadığım işler arasında. Mehmet'in bir gömleğini yaktım. Bir de kravatı vardı, ütüyü bastırınca caz etti, ütüye yapıştı. Meğer kravat ütülenmezmiş. Bu işleri anneannem elimi sürdürtmedi, bakın neticeye. Üstüne üstlük ev işini yapmayayım diye zengin aileye gelin gitmemi istedi. Allah'ın sopası yok. Anneannemin günahını torununa yazdı. Bu ülkede hizmetçiler saatle çalışıyor ve saat başı dünyanın parasını alıyorlar. Bu yüzden bizimki ancak benim bir türlü beceremediğim ütü için gelecek. Mehmet'in gömleklerini filan ütüleyecek. Her hafta dağ gibi erkek çamaşırı birikiyor. Baba sen de mi böyleydin? Hiç dikkatimi çekmemişti Hanife'nin saatlerce ne ütülediği. Meğer gömlek ütülermiş. Babam, yolladığın mektubun ilk paragrafını okumasam da olurdu. Çünkü bana bunları yazacağını adım gibi biliyordum. Evet, haklısın. İnsaniyet belgelerle, karnelerle, diplomalarla ölçülmez. Evet, yine haklısın. Tahkikat yapmana ben mani oldum. Yine haklısın. Bu konuyu uzatmanın alemi yok. Bir de ben kendi görüşümü yazayım sana da gör bak nasıl bir aşama kaydetmişim. Başa gelen çekilir. Kendi düşen ağlamaz. Kol kırılır, yen içinde bir şeyler olur filan. Başka atasözü aklıma gelmiyor şu anda ama gördüğün gibi dalında olgunlaşan armut misali ben de bir aşama kaydetmişim. Malum konuyu artık hiç açmıyorum. Aramız daha iyi, bir atasözü daha. Her şeyde bir hayır vardır derler ya. Belki Mehmet de böylece artık sorumluluk sahibi olur ve ben romancı olmayacağıma göre bir gün fabrika yanabilir endişesiyle bir diploma elde etmeye bakar. Çünkü fabrikanın yolladığı mektup sayesinde Mehmet kaydını bir technical college'in işletmecilik ve finans bölümüne yaptırabildi. Sınıfında kendi durumunda birkaç öğrenci daha varmış şirketleri tarafından bilgi tazelemeleri için yollanan. Hatta öğrencilerden biri Çinli, adı da Ho. Yemeğe davet ettik. Bu hafta tanışacağım hayatımın ilk Ho'suyla. Babacığım, şimdi de mektubundaki soruları tek tek cevaplayayım. Benim okul eve 2 otobüs durağı mesafesinde. Güzel havalarda yürüyorum. Benim mezun olduğum okuldan her bakımdan çok farklı. Öyle geniş bahçeler içinde gösterişli, sütunlu binaları yok. Bir apartman binasına sıkışmış, okul olduğunu ancak binanın üzerindeki tabeladan anlayabildiğim bir okul. Usul ve erkanı da çok değişik. Sınıflara girip sıralarda oturmuyoruz bütün gün. Sınıflarda oturan öğrenciler var ama ben o dersleri zaten bildiğim için benim vaktimin çoğu tutorumun özel öğretmeni demek odasında geçiyor. Öğretmene tutor deniyor nedense. Benim tutorun adı Mr. Graham. Yaptığı işe yönlendiricilik de diyebiliriz. Sınavını vereceğim derslerle ilgili beni yönlendiriyor. Kitaplar tavsiye ediyor, kompozisyonlar ısmarlıyor yazmam için. Zaten vereceğim sınavlar 1. İngiliz Edebiyatı, 1. Elizabeth Devri. Bu konuda ben BA yapmışım. Hepsi bildiğim şeyler. 2. Tarih. Hangi tarih olduğuna birlikte karar verdik. 18. asır sonu ve 19. asır Avrupa tarihi. 3. Türkçe. Baba, şşt, yine kolayına kaçmış bizim kız dedin, duymadım zannetme. Ayıp oluyor ama, insan hamile kızını üzer mi? Ya, işte bu mektubun bir de sürprizi vardı. Anneme sakın söyleme, ona ben bizzat yazacağım bu akşam. Az sonra okula yollanmam gerek. Haydi bana eyvallah babacığım. Başka bir mektupta buluşmak üzere. Seni, annemi, anneannemi hasretle öpüyorum. Şaziye'ye saygıyla selam ederim. Maço. 29. ayrımın sonu. Sayfa 261. Devamı 30. ayrımda.